Tekno Seyir'de haftanın gündemini değerlendirdiğimiz podcastimize hoş geldiniz. 4-10 Nisan arasında gerçekleşen kayda değer teknoloji gündemini sizler için değerlendireceğiz. Ben Özkan Erden, yanında Levent Pekcan ve Murat Gamsız var her zaman olduğu gibi. Hoş geldiniz arkadaşlar.
Merhabalar.
Merhaba.
Yine gündemi bol olan, konuşacağımız maddelerin çıktığı bir hafta geçti.
Evet.
Türkiye gündemimiz kalabalık, dünya gündemimiz kalabalık. Bereketli. Sizin tarafta nelerdi? Teker teker dinleyelim her zaman olduğu gibi sizleri.
Geçen haftaya göre bu hafta teknoloji gündemi daha hareketliydi. Bir iki toplantıya katıldık. Bir hani hep dünyadan firmalar arası kavgaları aktarıyorduk. Bu sefer Türkiye'de ortalık karıştı. Bunun dışında hani izleyici kaldık değişik olaylara. Aktaracağız şimdi dinleyicilerimize de. Eğlenceliydi hani bir anda teknoloji yazarı için.
Senin tarafta neler oldu Murat?
Biz de Levent abiyle hafta arası buluştuk zaten. Bazı toplantılarla evet. Beraberdik. Ondan sonra biz de o gündemimiz evet bu sefer yerelde kalabalık.
Evet.
Ve verimli bir hafta oldu. Geçen hafta biraz konu sıkıntısı çekmiştik. Açıkçası şu anda bakıyorum önümüzdeki liste bayağı bir kalabalık.
Evet.
Uzun bir program olacak.
İsterseniz ben yine hızlı bir gündem maddelerini sıralayayım. Arkasından tartışmaya geçelim teker tamam. teker. İlk başta Türkiye gündemini verelim. Reklam sürenin kısalması var televizyon tarafında. Ve artık programlarda, dizilerde, filmlerde ürün yerleştirmesi serbest olacak. Geçen hafta pazar günü YGS sınavı yapıldı ve bununla ilgili bazı iddialar ortaya atıldı. Bir skandal var. Bunu değerlendireceğiz. Bizim taraftan değerlendirmesini. İnternet tarafında, bilişim tarafından neler oldu onlara bakacağız. Kaspersky ile Helium Bilişim arasında bir kavga çıktı diyelim. Helium Kaspersky'nin distribütörüydü. Artık Trend Micro distribütörü oldu. Arka tarafta neler oldu buna bakacağız. Şekerbank'ın 25 bin müşterisini ilgilendiren tek kullanımlık şifre cihazlarının algoritmasının çalınma olayı var. Bu ne kadar ciddi, kullanıcıları ne kadar etkileyecek buna bakacağız. MÜYAP tarafından içeriği engellenen Fizi tekrar açıldı. Turkcell çatısı altında. Sony'nin bu hafta Türkiye'de düzenli bir basın toplantısı vardı kayda değer. Bununla ilgili bilgiler alacağız. Dünyada neler var? iPhone 5'te 8 megapiksel kamera olduğu Sony tarafından söylendi. Ağzından kaçırıldı daha doğrusu. Gerçek 4G standardı IEEE yani tarafından onaylandı. O da WiMAX 2. Çin'de tablet fiyatları $74 seviyesine gerilemiş durumda. Çakma tabletler olarak parantez içinde söyleyelim. Nikon D5100 DSLR fotoğraf makinesini çıkardı. Murat bunu değerlendirecek. Linux ve Microsoft arasında bizim de zevkle konuşacağımız bir tartışma çıktı. 4 Nisan'da Microsoft 36 yaşına bastı ve yine Microsoft'la ilgili bir gündemimiz var. Salı günü 64 açığı kapatan kocaman bir güncelleme paketi çıkacak. Commodore 64'ün tekrar canlanmaya çalışması çabaları var. Sony ve PlayStation siteleri hacklendi. Bununla ilgili konuşacağız. Teknoseyir ile ilgili tabii ki yine her zaman olduğu gibi neler oluyor bunları değerlendireceğiz. Hemen Türkiye gündeminden başlayalım. Reklam süreleri kısaldı. Ürün yerleştirmeleri artık serbest. Murat senden dinleyelim.
Şimdi zaten televizyonda tiryakiler diyelim. Tiryakileri fark etmiştir sürelerin kısaldığını. Şöyle kısaldı tabii. Önce kanunu çıktığını görmeyenler reklam süreleri arttı zannettiler. Çünkü çok sık arayla reklam gördüler. Halbuki olan şu, artık reklam süreleri 1 saat içinde 12 dakika artı 3 dakikada tanıtım hakları var. Reklam haricinde televizyonların. Ve işin güzel tarafı artık reklam sayaçları mecburi hale getirildi. Yani reklamın kalan süresi, yayına kalan süreyi görüyorsun. Ona göre istediğin gibi kendini programlıyorsun. Reklam süreleri de 4 dakika artık. 4 dakika girecek kuşaklar. Bunun dışında önemli bir olay artık reklam dizi içinde biliyorsunuz normalde bir kola şişesi olursa ne oluyordu?
Etiketini
hemen. Ya da etiketini yırtıyorlardı anlamıyordu.
Evet, evet.
Ama yine tabii şeklinden biz anladık da.
Kırmızı yani, bir kutudan bir şey içiyor da biz onun öyle. Coca-Cola olduğunu anlamıyorduk.
Şimdi artık direkt Coca-Cola olduğunu gösterebilecekler ama ürün sınırlaması var yanlış hatırlamıyorsam 3 üründü. Bu tabii önemli bir şey. yapılmayan bir şey. Yurt dışında herkesin uyguladığı bir sistemdi bir defa.
Evet, yani inanılmaz.
Özellikle Apple bu işte çok biliyorsun başarılı. Bütün dizilerde bilgisayarlar Apple.
Valla ben sana çok ilginç bir şey söyleyeyim. Buna dinleyicilerimiz de dikkat etsinler. Özellikle hani Apple zaten hani senin bahsettiğin başarısı tartışılmaz. Fakat son bir yıldır bir başarısı tartışılmaz firma daha var. Toyota. Toyota Prius. Bak son 2010 yılının filmlerine ve işte 2011'deki durumu bilmiyorum ama orada da öyledir herhalde. Dikkat et. İnanılmaz miktarda filmde Toyota Prius başrolde. Ve genelde şey lanse ediliyor. Efendi adam, aile babası, arabası olarak gösteriliyor. Hatta hani bir filmde geçen gün şimdi ismi aklıma gelse de söylerim. Konuştular da. Yani ya işte bu suçlu adam bunu kullanmaz. Last Three Days'ti zannedersen filmin adı. İşte suçlu adam bunu kullanmaz. Adamın Prius'u var ya, aile babası belli ki falan diye karakterler konuşuyordu. Siz de dikkat edin. Bir hani Toyota'da güzel bir marketing çalışması belli ki Hollywood'da yapmış Prius üzerine.
Evet, yani bu güzel bir uygulama açıkçası. Yani bütçeleri, dizi bütçeleri biliyorsun çok artık arttı.
Evet.
Buna ihtiyaç vardı. O açıdan iyi. Bakalım ürünleri nasıl gözümüze sokacaklar onu da göreceğiz.
Bakalım 3 ürün sınırı da var.
Evet. Ama benim en çok sevdiğim şey şu sayaç oldu açıkçası. Artık ana haberlerde falan yapıyorlardı eskiden. Evet, şimdi artık her yerde yapıyorlar.
Peki Murat, ben hani şunu merak... Evet, ben de hani bir süredir şunu gördüm. Hep 4 dakikalık ya da 1 dakikalık reklam çıkıyor. Sayaç var dediğin gibi. Hani bir de yalnız şu cinliği yaparlardı. 5 dakika reklam yayınlarlardı. 3 dakika da işte tanıtıcı reklam, yani advertorial diye işte reklam yayınlarlardı.
O da 3 dakikaymış. Yani toplam
1 saat içinde değil mi?
1 saat içinde 3 dakika da onun için ayırıyor.
Tamam. Ama bu şey mi? Advertorial mı? Bir de kendi reklamı olur ya televizyonun.
Bildiğim kadarıyla o da dahil ona.
O da sınırlı.
Ya da belki de onu dahil etmemiş olabilir. Şu an çok ona emin değilim onda. Çünkü orada sayaç da kalkıyor.
Anladım. Anladım. Ama sonuçta o hani gelir kazandırmadığı için televizyona zaten...
Evet, muhtemelendir. Çünkü orada sayaç yok. Ona dikkat ettim.
Anladım. Anladım. Çok ilginç.
Evet, iyi oldu bence.
Vallahi inşallah uzun ömürlü olur. Çünkü televizyonlarda emin ol şu anda birileri böyle bizim gibi masanın başına oturmuş... Ne yaparız da bu sınırlamaları aşarız ya da gevşetiriz diye konuşuyor yani.
Doğru.
Düşünüyordur.
Bizim için de enteresan olacak. Çünkü hiç marka görmezdik dizilerde, filmlerde, televizyonda. Şimdi artık başlayacaklar.
Hadi bakalım.
Evet. YGS skandalı var değil mi? Bu, yani bu aslında çok şey konuşuyor. Biz başka bir açıdan bakalım.
Atlanacak bir şey değil yani. Çünkü bizim de dinleyicilerimiz, okuyucularımızın
çoğu genç.
Bu sınava çok kişi girdi.
Bu olayın mağdurları bizim ciddi sayıda okuyucumuz ya da dinleyicimiz. Olay tartışmalar sürüyor. Evet.
Murat bize bir istatistik varmış, ondan bahsedebilir misin?
Hangisi?
Arama motorlarında Modmedian.
Modmedian, evet, o ilginç. Sınavdan önce Modmedian kelimelerinin çok fazla aratıldığına dair bir istatistik görmüşler. Konuşuyor aslında. Olayın iki boyutu var. Bir algoritmadan bahsediliyor. Sınavın şifresini çözen, yani soru şıklarını, soruları, doğru şıkları, soruları çözmeden görebildiğim. Bir de onun anahtarının, mantığının daha öncesinden sızdırıldığına dair. Bu kısmına bir şey diyemeyiz çünkü araştırılır, ortaya çıkarılır KPSS'de olduğu gibi. Ama ilk kısmı hakikaten, yani bütün hafta herkes televizyona çıktı ve bunu işte bakın algoritma böyle çalışıyor diye gösterdi.
Evet, hakikaten. Şeyle tahtanın karşısına aynen geçen öyle. Matematik dersi verdi.
Yani ÖSYM'de öyle bir şey yok deyip duruyor. Ama yani eşyanın tabiatı gereği aslında bu algoritma olması gereken bir şey aslına bakarsan. Çünkü şıkları ve soruları karıştırıyorsan sen, tabii ki onun bir mantığı olacak. Yani tabii hiç ki mantıksız da olursa bu sefer öylesine karıştırdık gibi bir şey olur.
Doğru.
İlla ki bir mantığı vardır ama söylenen şu, mantığın çok basit olduğu yönünde. Yani o kadar ki sen, yani şöyle biraz dikkatli bir öğrenci belki onun soru cevap anahtarını işaretlerken bile burada bir şeyler var galiba diyebilecek şak ya böyle bir çakacak şekilde açık olduğu söyleniyor. Çünkü biz de yapardık onu eskiden. Böyle cevap anahtarlarını işaretlerdik. Böyle yan ve şeklinde böyle bazen gider ışıklar A derdik. Bu böyle gidiyor, bu herhalde A şıkkı olacak sonuncusu falan diye böyle atardık. Bazen hakikaten tutturduğumuz oluyordu yani. Ciddi bir durum. Esas sorun şurada. Şimdi soruşturma başladı. Bu ne demek? Belki hakikaten bir hile varsa iptal olma iptal olmaya sonuçlanabilir. Ama ÖSYM de diyor ki biz bir an önce sonuçları açıklayacağız. Esas tehlike bu aslında. Şimdi düşün, sen hayal ettiğin puanı almışsın ama sınav iptal oldu. Yani intihar eden öğrenci çıkar, ben sana söyleyeyim.
Tabii ki. Şu an bir yandan da mesela bizim okuyuculardan birisi Dark Arbery'de bir yorum yazmıştı. Murat çok doğru. Adam diyor ki ya diyor işin diyor en kötüsü bundan sonra her sınavda öğrenciler en az 20 dakika algoritma bulmaya çalışacak cevaplarda. Hani sınavı soruyu bırakıp. Doğru, hakikaten doğru. Bir de benim bu konuların hani bu tartışmalar sonsuz şu dikkatimi çekti. Hani sözlükler, şimdi sözlüklere ihbar geliyor. Yani bir sözlük kullanıcısı işte itiraf ediyorum işte bana soru işte tarikatçılar tarafından anahtar verildi falan diye ama şimdi tabii sözlükte bir yazı bu. Hani altına bir isim yazılmış ama öyle bir insan gerçekten var mı? Yok mu? Şimdi bu ekşi sözlük, bu iti sözlük falan bunlara hep bu ihbarlar gelmiş. İşte kimisi çok, kimisi ciddiye alıyor. Kimisi kafadan hani yok bu uydurmadır diye hiç ilgilenmiyor. Zor da bir durum. Hani hakikaten belki samimi bir şey ama tabii o şekilde yani burada, mecranın inandırıcılığı yok.
Evet, yapılması gereken şey bir an önce bu soruşturmanın tamamlanması ve yani belki de yani sonuçlar açıklanmadan bunun açıklanması gerekiyor. Hile hurda yoktur, iptal edilecektir diye. Çünkü benim girdiğim sınav iptal edilmiştir Levent abi. 99'da benim girdiğim üniversite sınavı çaldığı için doğru. Bir gece öncesinden iptal edildi. O sınav benim sınavımdı.
İşte ki yaşamışsın o hezimeti, o şeyi
yıkımı. Çok kötü bir psikoloji çünkü. Tabii. Ne olursa olsun bizim tek sınavımız vardı. Tabii. Şeye giriyorsun bir rehavete artık. Yani ne olacaksa olacak artık böyle. Dershaneler yani bitiyor, işte test çözmeler bitiyor, bir rahatlayacaksın. Sonra bir bakıyorsun sınav çalındı, İptal. Ertelendi bir ay.
Tabii.
Ertelen haydi artık. Yani o hafta tekrar kendini dershanede buluyorsun.
Yani. Bir de Murat, seçim geliyor. Dolayısıyla hani düzgün çalışan, yani bu sınavların düzgün olmasına, işte seçimin düzgün yapılmasına herkesin ihtiyacı var. Yani rejimi değiştireceğim diyenin de ihtiyacı var. Dolayısıyla hani bunlara güven sarsılmamalı.
Evet.
Tıkır tıkır çalıştığını artık bizi ikna etmeleri lazım. Herkesi ikna etmeleri lazım. Hadi bakalım, senin dediğin gibi inşallah hani kısa sürede sonuca gidilir. İptal olacaksa da bir an önce olsun.
Şu anda
ben o gençlerin psikolojisini hayal edemiyorum. Bir boşluktalar,
i̇şte
hakları çalındı mı, ne oldu, iptal mi olacak? Bir yandan da hakikaten sınavı iyi geçenler vardır arasında hani hakkıyla. Tabii. Onlar da iptal olmasını istiyordur falan. Ne yapalım, inşallah güzel bir şekilde çözülür.
İnşallah.
Türkiye gündemine devam edelim. Kaspersky ile Helium Bilişim arasında çıkan bir tatsızlık.
Evet.
Helium Bilişim neydi? Kaspersky'nin uzun yıllardan beri. Aslında Kaspersky'yi Türkiye'ye bu noktaya getiren firma, yerel firma Helium evet. Bilişim. Aralarında bir anlaşmazlık çıkıyor. Arkasından basın bültenleri geliyor bize. Helium Bilişim'in artık Tren mikro distribütörü olduğu ile ilgili. Detayları senden deneyelim Levent abi bunun.
Şimdi Özkan, Helium Bilişim Kaspersky'nin uzun süre Türkiye temsilciliğini yaptı.
Evet.
İşte geçen hafta Cuma günüydü zannedersem bir etkinlik düzenlediler. 1 Nisan tarihinde bir etkinlik düzenlediler. Basını özellikle ısrarla davet ettiler ve bu etkinlikte hani bu sürpriz gündem, gerçekten hiç kimsenin önceden haberi yoktu. İşte Kaspersky'nin de Trend Micro'nun Türkiye temsilcisi olarak yollarına devam edeceklerini açıkladılar basına. İşte bu haber oldu doğal olarak. Fakat sürpriz şu oldu. İşte geçen haftanın başında mı artık salı günü mü hatırlamıyorum. Bir çok ağır dille yazılmış, hiç alışmadığımız bir bülten Kaspersky'den geliyor. İşte Helium Bilişim işte suçludur. Hani bize borcu var, bize borcunu ödemeden gitti, bizi bıraktı, başka firmayla anlaşma imzaladı. Böyle yapamaz. İşte biz hakkımızı arayacağız diye Kaspersky ağır sözler içeren bir bülten kaleme almış. Bu biz hani şaşırdık, alışık değiliz basın olarak böyle bu kadar sert, böyle suçlamalar içeren bir mesaja. Biz bu mesajı değerlendirmeye çalışırken aynı gün Helium Bilişim'in yanıtı geldi. İşte Helium Bilişim de diyor ki hani Helium Bilişim de Kaspersky'yi suçluyor. Diyor ki ben diyor hani bırakacağımı defalarca söyledim. Dikkate almadılar. Kaspersky'nin diyor şöyle bir diyor ihtirası var. Kaspersky hani Türkiye'deki temsilcilerini falan hani devre dışı bırakıp Türkiye'deki operasyonlarını Dubai ofisi üzerinden yönlendirmek istiyor. Hani bizi bypass etmek istiyordu zaten. Hani bizle çalışmıyor, şey yapmıyordu. Hani bize yanıt vermiyordu. Bizim elimizi kolumuzu bağlıyordu. Biz de dolayısıyla ayrılmak zorunda kaldık diyor. İşte karşılıklı suçlamalar. İki taraf da önemli firma. Ya Trend Micro kendisi yarım gördüğüm kadarıyla ama bir şey söylemedi. Hani o pek taraf değil haklı olarak bu duruma. İkisi de önemli firma. iyi bilinen firmalar. Hani helyum bileşim hakkında da hani çok olumlu iş ortakları olumlu konuşuyor. Kaspersky dünyaca ünlü bir firma. Bakalım herhalde yalnız birazcık şey basında bir iki tane şey haberi çıktı. Ya ayıp ne oluyor ya falan tarzında haber çıktı. Kavga dolayısıyla en azından hani ortalık yerde sürmüyor. Bakalım ne olacak.
Bence orada olan şey şu. Biliyorsun Canon bile yani Erkayalar'la yolunu ayırdı. Kaç yıllık distribütör.
Evet. Çünkü yani, kendisi var evet, artık.
Firma kendisi geldiği anda o güne kadar distribütörlük yapmış firmayla mutlaka bir sorun çıkıyor. Ya da sorun çıkmasa bile ayrılıyorlar bir şekilde.
Ben şeyi düşündüm Murat hani benzer
burada bir öyle olay. Bir durum yok ama ya. Yani Kaspersky'de.
Ama Kaspersky zaten var. Özkan şey deniyor. İşte hani Kaspersky var. Kaspersky Türkiye var. Dolayısıyla diyorlar ki hani helyuma ihtiyaç duymuyor Kaspersky Türkiye. Ayrılmak istiyor. Hani bu şeye benzedi. Geçtiğimiz yıllarda bir Digicom LG kavgası oldu. Hatta gazetelere tam sayfalık ilanlarla falan taşınan bir kavga evet, oldu. Digicom LG'nin distribütörüydü. İşte satıyordu, servisini veriyordu, pazarlamasını yapıyordu. Ama LG ben geleceğim hani Türkiye'ye, LG Türkiye olacağım dedi. Ve yine aynı böyle bir kavga çıktı. Gazetelere yansıdı falan filan.
Samsung da benzerini yaptı. Aynı değil şekilde mi? Koyuncunun elinden aldı örneğin.
İşte bu şey oluyor Murat'ın söylediği gibi firmalar... Kendisi Türkiye'ye geleceğim, ben getireceğim, ben satacağım, ben pazarlayacağım deyince bunca yıllık distribütörünü harcıyor.
Evet.
Ve işte genelde de böyle bu boşanmalar kavgalı geçiyor.
Yani bu yalnız bu bahsettiğin konu aslında değindiğimizde fena olmadı. Bir dakika falan bahsetmek lazım. Dünyada özellikle Avrupa'da, Amerika'da bu şekilde firmanın kendisi var. Yani distribütörlerin rolü dünyada giderek azalıyor.
Evet.
Dolayısıyla bizde de bu geçişler yavaş yavaş başlıyor. Evet. Nerede gördük? Samsung bunu yapıyor, LG yaptı, işte Canon yapmaya
başladı. Distribütörler yavaş yavaş lojistik firması haline geliyor.
Aynen öyle.
Hani box forwarding diyorlar. Kutu geldi, kutu gitti. Aynen. Sevkiyat.
Aynen öyle. Bir sonraki gündeme geçelim isterseniz. Şekerbank'ın 25 bin kullanıcısını ilgilendiren bu tek kullanımlık şifre cihazları var.
Şifrematik falan evet, diyorlar.
İnternet hani. Bankacına girerken müşteri numaranı yazıyorsun, parolanı yazıyorsun, arkasından bir de şifreni yazıyorsun. O şifreyi normalde sabit normal şartlarla. Fakat bu tür şifrematik cihazlarla her seferinde farklı bir şifre o cihaz sana veriyor. Bu şekilde internet şubesine tamam, giriyorsun. Bir nevi güvenlik önlemi.
Tamam.
Çünkü her seferinde bu değişiyor ve bunu tahmin etmek kolay değil. Arkada bir algoritma var. Bunu dünyada... Bu tür algoritmaları yapan çok fazla firma yok.
Evet.
Türkiye'de de baktığımız zaman iki tane marka var. Kobil ve Vasco. Kobil ürünleri Şekerbank'ın da içinde arasında bulunduğu bankaları kullanan sistem var. Bir de Vasco. Onu da sadece Garanti Bankası kullanıyor. Çalınan şey aslında sadece algoritma. Yani bu katman katman bir sistem. O katmanın algoritması çalınca arka taraftaki algoritma erişmek daha kolay hale geliyor. Şifreleri çözmek bir nevi mümkün olabilir. Yani çalınan bir şifre yok ortada aslında.
Yani o cihazın ürettiği şifreyi bir masaüstü bilgisayarında üretirsin.
Evet, algoritma elinde. Ancak şöyle bir şey, bunu üretebilmen için ilk başta kullanıcının müşteri numarasını ve parolasını bilmen lazım. Şimdi bunlar ele geçmediği zaman bu sürekli değişen şifrenin bir anlamı zaten yok.
Anladım.
Şimdi dolayısıyla burada kullanıcının ne yapması lazım? Şekerbank kullanıcılarının bu sürekli şifrematik uygulamasından bir kere vazgeçmeleri lazım. Standart şifreye geçmeleri gerekiyor. Bir diğer konu da Şekerbank halen bu müşterilerine bir bilgilendirme yapmamış
gözüküyor. En büyük işte tartışılacak nokta bu.
Ya hatırlarsanız zamanında GİMA'nın önceden kredi kartları alışveriş yaparken bir slipten geçerdi. Hop hemen o firma sizin banka bilgilerini, kredi kartı bilgilerini ele geçirirdi.
Evet.
GİMA'da zamanında 15 bin kredi kartın çalınma olayı olmuştu.
Evet.
Hani basına sızdı ama bu onun bir bilgilendirmesi olmamıştı. Bu tür durumların hızlı bir şekilde müşteriye ulaştırılması evet, gerekiyor.
Çünkü daha kötü. Hani belirsizlik ortamı daha kötü. Hele finansla ilgili bir şeyde.
Kesinlikle.
Hadi bakalım 5 Nisan'da şey diye haberler çıkmış. Şekerbank açıklama yapacak diye ama bugüne kadar hala bir şey yok. Hafta sonunda nasıl olsa açıklama gelmez. Evet. Bakalım haftaya bunu hatırlayalım bu konuyu.
Üzerine çok fazla durmaya gerek yok. Fizi tekrar açıldı. MÜYAP'la aralarında bir sorun vardı. Daha sonra Turkcell Fizi'nin tamamını satın aldı. Fizi güzel bir iş yaptı. Sattı ve bıraktı.
Ne yapacak? Telif mi ödeyecek artık?
Turkcell artık...
Turkcell şeker parayı yiyorsun. Ama Fizi'nin şöyle eline sen bir yazısı vardı. Hani çok fazla minimalistik, sırf text, bomboş bir ekran. Artık hani Turkcell aldı mı öyle çalışmaz o site herhalde.
Yani göreceğiz bakalım nasıl olacak. Nasıl olacak. Son etkinliğine gittiniz ikiniz de bu hafta.
Evet.
Neler gördünüz?
Evet.
Neler vardı dikkate değer?
Önce Levent abi şeyi standart haline getirelim diyorum ben. Gittiğimiz basın toplantılarının organizasyonundan itibaren bence başlamak lazım.
Bir o konularda biraz tabii şikayet de ettik. Evet. Yani, dinleyicilerimiz de artık taraf o konuda.
İşini iyi yapanları da söyleyeceğiz, evet. Kötü yapanları da söyleyeceğiz.
Sence nasıldı?
Hani önce şunu da belirtelim. Bu toplantıları bahsetmemiz şu açıdan önemli. Bu bilgiler her firma sonuçta düzenli olarak basın toplantıları yapıyor. Burada basın toplantıları bazen çok anlamsız oluyor. Diyorlar ki evet. Biz geçen sene birinci olduk falan.
Evet.
Ya da arkadaşlar bizim yeni ürünlerimiz geliyor. Bakın bunlar.
Evet.
Teknik özellikleri şunlar deneyin. Biz bunları düşünüyoruz. Sorularınız varsa alalım.
Evet.
Bunu paylaşıyorlar ki bu bilgiler önemli. Biz de buna paralel olarak yayınlarda dikkat ettiğimiz noktalar oluyor.
Tabii biz de gördüklerimizi aktarıyoruz.
Aynen öyle. O yüzden bu toplantıların bir kısmı önemli. Biz bu önemli olan toplantıları aktarmaya çalışacağız. Geçen hafta Sony vardı. 360 derece şov.
Evet.
Sony tam kadro oradaydı bu arada. Güzel bir organizasyon.
Türkiye tabii.
Evet, Türkiye. Hiçbir sorun yoktu organizasyonunda benim gördüğüm kadarıyla ve 360 toplantı hakikaten adında kalmış. Gerçekten o şekilde hazırlanmış bir büyük bir sahne vardı. Anlamıyorsam 900 metrekare alan mıydı? Öyle bir şey olması
yani lazım. Yani tüm Sony ürünlerin orada.
Evet, tüm Sony ürünleri orada. Hatta bence öyle bir ortam vardı ki bir normal vatandaşı bile bir saat boyunca içeriye kabul etseler bayağı bir bilgilendirmiş olurlardı. Çünkü yani her alandan Sony ürünleri vardı ve hepsi denenebilecek durumdaydı. Bütün her şey, pidesi, her şey tamdı.
Hatta hani benim şey hoşuma gitti. Önemli ürünler birden çok vardı.
Çok vardı evet.
Sıra beklemiyoruz.
Kesinlikle. Ve işte televizyonlar özellikle.
Evet.
Neredeyse bütün modelleri getirmişler. Orada gözlükleri de deneme şansımız oldu.
Evet.
Onun dışında PlayStation 3'leri deneme şansımız oldu. Move'la birlikte. Hepsinde Move vardı ve ikişer koymuşlardı. Artı Move'un aksesuarları vardı.
Vardı, tüfek falan evet, tüfek şeyler gibi. Vardı. Bunların hepsi iyi oldu. 360'ın esprisi de hani 360 derecelik bir perde vardı. Evet. Bütün yani salonu tamamıyla saran ve sunum projektörlerle orada, evet, gerçekleşiyor. Tamamen. Kesintisiz bir görüntü var ama 360 evet. derecelik perdede. Hani orada bir yansıma, burada yansıma değil.
Süper.
Komple 360 derece bir görüntü yansılıyor. Güzel teknoloji olarak Sony'den de hani böyle bir show beklenir.
Evet, sunum olarak iyiydi. Sadece konuşmalar çok uzundu. Biz o yüzden fazla dinleyemedik onları ve direkt ürünlere konsantre olduk.
Bize uyardılar da zaten daha önce deneyim olanlar biraz lafı uzatırlar diye. Hani ya şunu biliyorsun Murat, bazı firmalar konuya hep böyle çok derinden girmeyi seviyor. Evet. İşte dünyadaki global kriz falan filan hani hemen konuya geçmiyor. Evet. İlla ki bir tarihçesi olacak. İşte o yüzden biraz söz uzadı ama onun dışında ben biraz ürünlere bakarken anlatılanları da dinledim. Şu ilgimi çekti, 2013 yılında 1 milyar dolar ciro bekliyorlar Türkiye'de.
Çok bu geçen seneyle ilgili bir ciro rakamı söylediler mi?
Yükseliş var, hani rakamları aklımda tutamadım. Pek de hani ekonomi muhabirlerinin işi rakamlar. Bizim çok şeyimiz değil. İlgi alanımız değil ama hani yükseliş var. Çok mutlular. Hep şeyden bahsediyorlar. Hani krize rağmen biz yükseldik. Krize rağmen büyüdük. Bundan bahsediyorlar. Sony'nin çok güven duyulan bir marka olmasından bahsediyorlar. Hani Türkiye'de yaptıkları araştırmalar sonucunda. Bunun dışında sorular soruldu. Tablet tabii sorularda da hep bir tablet konusu. Çünkü Vaio serisi çok başarılı. Dolayısıyla tablette ne yapacağız? Çünkü sonu hiç tablette biliyorsunuz. Hani e-reader'ları falan var da tablet daha bilgisayar çıkmadı. Bana şöyle dediler. Biz dediler bir şey yaparsak en iyisini yapmak isteriz. Dolayısıyla hani acelemiz yok. Ama bomba bir şeyler çıkacak. Bekleyin. Hani değecek beklediğinize dediler. Biz bunları konuşurken aynı gün Japonya'da da Sony'ye böyle sorular soruluyormuş. Oradaki yorumlar ilginç. Orada Sony yetkilisi, bayağı üst düzey bir yetkili şey demiş. Biz tablet pazarında ikinci sırayı memnuniyetle kabul ederiz demiş. Yani Apple'ı geçmek zaten daha önce de böyle söylemleri olmuştu.
Evet.
Biz ikinci sırayı memnuniyetle kabul ederiz demişler. Bir yabancı yayında bugün okudum. Sony'nin tableti için oyun tableti spekülasyonu yapmış. PlayStation logosu olacak. Üzerinde hani PlayStation compatible logosu olacak. Oyun tableti olacak gibi bir spekülasyon yapmış da bana pek hani altı dolu bir tahmin gibi gelmedi. Bunun dışında hani benim oradaki sohbetler sırasında, anlatılanlar sırasında ilgimi çeken Sony televizyonlar, en azından bazı modelleri, sen detayını daha çok biliyorsun Özkan, Türkiye'de Arçelik fabrikasında üretiliyormuş.
Evet, BX ve CX serisi.
Giriş seviyeleri,
giriş
yani.
Seviyeler, evet.
Bu ilgimi çekti. Çünkü şunu merak ediyordum. Arçelik bayileri Sony satıyor bir süredir. Hani ne iştir bu diyordum. Meğer böyle buymuş.
Evet. Bu yalnız bir iki senelik bir olay aslında, anlaşma. Daha öncesinden de üretmeye başlamışlardı. Hatta Beylikdüzü'deki fabrikada üretmeye başlamıştı. BX ve CX serisi.
EX serisi üretilmiyor biliyorum. Evet. Yani çünkü daha yeni aldım. Çekoslovakya mı, Macaristan mı ne etiketi var üzerinde. Ama daha düşükleri Türkiye'de üretiliyormuş.
Kendi satılanları da o seriler.
Herhalde. Bu arada bu orta seviyede çok tercih ediliyor. Yani ben de aldım. Ben de okuyucularımızın kendi aralarındaki sohbetlerden dikkatimi çekti, aldım. EX serisi çok böyle fiyatı uygun, çok tercih edilen bir ürün. EX serisi gelişmiş LED, hani Edge LED denen ama kenarlardan LED aydınlatmaya geçmiş. Öyle değildi. İncelmiş. Daha biraz bayağı bir kalın bir televizyon EX serisi. Geçen seneki şey EX500'ler falan. Şimdi zannedersem EX520 olmuş.
Evet.
İncelip falan, yani orta düzeyde daha gelişmiş bir televizyon haline gelmiş. Bunun dışında ürünlere bakarken işte handicamler çok hafiflemiş, onu fark ettim. Ben de bir handicam kullanıcısıyım ama benimki 2-3 yıllık oldu artık. Çok daha hafiflemiş hard disk içeren modeller. Murat SLR'lara baktı. Ben yine handicamlerle oynarken kapağında mini projektörü olan bir handicam modeli var. O ilgimi çekti. Hani biraz denedik, oynadık. Güzel. Objektifi, ya onu ben onun esprisini Murat'a sormak istiyorum. Objektifi değişebilen bir handicam modeli çıkmış.
Orada şey vardı. Direkt zaten dikkat çekiyordu. O, Sony NEX VG10.
O SLR'lara mı yanıt? Nedir?
Bildiğimiz NEX'in. Biliyorsun Next'te APS-C algılayıcı var ama kompakt gövde var.
Çok ilginç bir ürün o zaten.
Handicam versiyonu gibi düşün. Evet, lensi değişiyor. Biz bunu Sony'den isteyeceğiz. İleriki dönemde konuk edeceğiz bu ürünü. Dediğin gibi bir handicam ama algılayıcısı çok çok büyük. APS-C yine algılayıcısı. Hmm. Dolayısıyla gerek arka planı fullaştırmak olsun, gerek gece performansı olsun. Kameranın beklentimiz en azından çok ciddi fark yaratması yönünde diğerlerine göre. Marka şeyini
de tekrar söyleyeyim. VG10 var.
Tabii. Evet.
Surround galiba mikrofon.
Bunları konuşmak için test etmemiz lazım önce. Hmm. Ama gördüğümüz kadar, yani ben Next'ten biliyorum. Gerçekten de beklentilerimizin yüksek olduğu bir model bu. Test edince göreceğiz.
Sony lensler takılacak tabii, değil mi? E-mod Sony genelde takılıyor. Pek şey yapmaz.
Hani. Ama alfaları da takabiliyorsun. Yani şey değil, sırf kendine has modeller değil. Tıpkı Next'te olduğu gibi Sony'nin A serisinin.
Ama Sony işte. Hani, Canon değil.
Yine de şeye bakmak lazım. Yani biliyorsun Next'e de
adaptörle çıkar.
Gidip Canon lensini takabiliyorsun.
Makine tutarsa adaptörü kesin
bununla
çıkar.
Bununla ilgili birkaç cümle de ben söyleyeyim. DSLR'ların yükselişini Sony bu şekilde kesmeye çalışabilir. Çünkü sensörü de büyük.
APS-C işte bildiğiniz.
Çok çok iyi. Yani bu süre sınırı da olmayacak. Gece çekimi imkan daha avantajlı olmasını kullanabileceğiz. Lens değiştirince büyük, arka planı öldürme.
Büyük sensör, değiştirilebilir objektif.
Evet.
DSLR'ı gereksiz kılıyor.
Evet, şeyin tutuşu, evet. Bir handicap'in tutuşu. Bizim kameralarda şu an sıkıntı yaşadığımız en büyük problemlerden bir tanesi hala fotoğraf makinesi şeklinde tutmak.
Evet.
Ek aparatlar alıyorsun, ediyorsun. Onlar da çok pahalı. Bu ürün çok iyiydi. Bakalım. Teste göreceğiz.
Bakalım. Orada da hani en çok herkesin, çünkü fiziksel olarak da çok değişik bir ürün olduğu
tabii
için
hemen gelip geçip belli ediyordu, evet.
Herkesin baktığı ürün buydu. Sen onun dışında SLR'larda bir şey gördün mü?
SLR'larda yeni bir şey yoktu yani bizim bilmediğimiz. Hmm. Yani oraya belki daha önce şu geçirgen aynalı SLR'ları görmeyenler onları görmüş oldular. Biz onları test etmiştik. Onun dışında benim havuzda test ettiğim bir TX5 vardı. Hmm. Onun üst modeli gelmiş. Onu da akvaryumda yüzüyordu orada. Yüzdürüyorlardı.
5 metre dediler.
TX10 değil mi?
Su geçirmezlik olarak.
Ona da bak daha sonra bize gelecek bakacağız.
Tamam.
Onun dışında hep bildiğimiz şeyler vardı. İşte ben biraz PlayStation'larda vakit geçirmeye çalıştım. Çünkü o aksesuarları merak ediyordum.
Evet.
Biliyorsun o aksesuar olayı Wii ile başladı. Onun kumandasına evet. göre işte tüfeklerdi, şeyde, direksiyondu.
Yani neler var şimdi?
Onunla başladı. Raket, şimdi raket. Aynı trend Sony'ye de geçmiş.
Move'a gelmiş. Evet. Doğru.
Ama biraz tuzlu. Yani o bir tane makinalı tüfek elde edebilmen için aldığın parçalar neredeyse 350-400 milyonu buluyor.
Of.
biraz Killzone'la oynadık. Şey değildi ya o an tabii ilk defa oynadığımız için çok fazla rahat olmadı.
Değil mi? Alışması zordu biraz.
Alışması biraz zordu ama alışınca zevkli olacağı benziyor. Fakat biraz pahalı.
Bakalım. Daha şey, o plastik o adaptörlerin şeyi çıkacaktır. Hani üçüncü parti dediğimiz.
Ama şey pahalıya geliyor. Yani içine taktığın kontrolcülerle birlikte
pahalı,
tabii,
move pahalı. Evet. Bakalım.
Çünkü Move'u da set olarak takıyorsun içine bütün kontrolcüleriyle birlikte.
Hele bir de evde iki kişi oynayacağım dersen ikinci set alınıyor.
Yani, evet.
Konsoldan pahalıya geliyor neredeyse.
Dünya gündemine geçelim isterseniz.
Tamam.
Türkiye tarafını bitirdik. iPhone 5'te.
Yine Sony.
Sony ve Apple. iPhone 5'te 8 megapiksellik kamera Sony ağzından kaçırdı. Sony neden ağzından kaçırıyor? Çünkü iPhone'un kamera sensörünü üreten firma Sony.
Hmm.
Dolayısıyla aslında burada özellikleri bilen, kamera özelliklerini bilen firma bir Apple bir de Sony.
Evet.
Sony böyle açıklama yapıyor.
Hiç önemli bir açıklama değil onu söyleyeyim. Çünkü yani. 8 megapiksel olmasının hiçbir esprisi yok.
Bizim yani yok şöyle bunun şey bir önemi yok aslında baktığınız zaman. Kalite. Sadece firmanın hani şey açıklaması var.
Ağızdan kaçırma olayı.
Evet.
Yoksa onu da söyleyeyim yani 8 megapiksel yerine 100 megapiksel olsa yine hiçbir şey değişmez. Daha kötüye gider.
Evet.
Tam tersi.
Küçücük alırız
evet, daha kötüye gider. Sony orada şöyle bir şey var. Demek ki bunu bildiğimiz iyi oldu Sony'nin ürettiği. Demek ki Sony ile devam edecekler. Sony'nin gelişimine baktığımız zaman bu Exmor serisini bayağı geliştirdi. Belki algılayıcıyı değiştirirlerse megapikselle birlikte o algılayıcı da değişiyorsa o zaman çok ciddi fark görebiliriz. Ama yok sadece 5'ten 8'e çıkıyorsa orada o zaman hiç pek bir şey beklemek
lazım. Şöyle iPhone 4'te iPhone 3'e göre dağlar kadar fark oluşmuştu. Benzer fark burada olacak bilmiyorum. Geldiği zaman göreceğiz ama sadece megapiksel değişikliğiniz
evet,
gibi
yani
bir şey yaramaz.
Algılayıcı değişmediği sürece hiç dinleyicilerimiz şeye takılmasınlar.
Megapiksele takılmasınlar.
Hatta küçüğü daha iyi diye de iddiada bulunabiliriz.
Evet.
Gerçek 4G standardı evet. WiMAX 2'dir diye bu işin standardını belirleyen IEEE, İngilizce okunuşu IEEE tarafından söylendi. Fakat evet. ortada bir karışıklık var.
Var. Ya orada şimdi kafayı karıştıran şey şu Özkan. Şimdi 4G yani 4. nesil. Dolayısıyla hani 3G teknolojisinin üzerine yeni bir teknoloji geliştiren her şey kendine 4G dedi. Her firma kendi teknolojisine 4G dedi.
Evet.
Ve yalan da değil hani o 3. nesilse bu 4. nesil.
Evet.
Dolayısıyla birbirinden farklı 4G standartları ortaya çıktı. İşte bir LTE dedi diye LTE var. Bir HSPA Plus deniyor. Yine ben Türkçe haliyle okuyorum. Bunlar işte kimisini Verizon destekliyor, kimisini Sprint destekliyor.
Evet.
Farklı farklı firmalar kendi standartlarını, yeni nesil standartlarını işte 4G benimki diye salıyor ortaya. Ama tabii bu standartları yaratan da işte bir kurum var. O kurum işte bu geçen hafta bir açıklama yaptı. Dedi ki bizim 4G için ortaya koyduğumuz şartnameyi destekleyen tek bir standart vardır. O da işte WiMAX 2'dir. Bu dolayısıyla WiMAX 2 standardını biz işte 802.16m olarak kabul ediyoruz, onaylıyoruz ve bu hani 4G bizim için budur. Şimdi bu Mühendisler Birliği hani bu açıklamayı yaptı ama şöyle bir durum var. LTE özellikle dünyada zaten kurulmaya ve çalışmaya başlamış bir sistem. Dolayısıyla hani şöyle yorumlanıyor bu durum. Tamam hani siz mühendisler açısından 4G demek WiMAX 2'dir olabilir ama uygulamada LTE arayı hani o kadar açacak ki erken yola koyulduğu için Uygulamada 4G LTE olacak. Ama mühendislerin gönlünde WiMAX 2 olabilir. Şöyle de bir projeksiyon yapmışlar. 2014 yılında LTE kullanan 115 milyon abone olacak diyorlar. Ama WiMAX 2 kullanan 2015'te daha bir sene sonra 59 milyonda kalacak diyorlar. Yani yani iki katı gibi bir durum var. Dolayısıyla hani biliyorsunuz gücü olan standardı belirler. Ha, evet. O kadar kullanıcıyı bağladın mı 4G sen olursun. Aslında tabii şu var. Hani biz bu bilişimin içinde olduğumuz için bunları konuşuyoruz ama uygulamada işte genelde bir ülkeye bir standart şey yapıyor. Kendini kabul ettiriyor.
Oraya gelen cihazlara zaten onu destekliyor.
Evet.
Çok bir problem oluyor.
Evet. 4G çok merak edilen bir konu ama hani erken. Daha yaşamımıza yansıması için erken. Bakalım.
Evet. Çin'de tablet fiyatlarının düştüğü ile ilgili haberler var elimizde. $74.
7 inç değil mi?
7 inç tabletler. Yani burada şunu ben belirtmek istiyorum aslında. Tablet olayında dinleyicilerimizin, takipçilerimizin çok ucuz çözümlere rağbet göstermemesini söylemek gerekiyor. Denemeleri lazım en azından. Hmm. Çünkü bu ucuz tabletlerin ekran performansları o kadar kötü ki üzerine para verseniz kullanmayacağınız kadar kötü. Bizim buraya ofise deneme amaçlı birkaç model geldi. Bir gün sonra geri gönderdik ürünleri. O kadar kötüler. Tahammülünüz yok. Tip olarak bir kere zaten iPad'in kopyası olan modeller var. Şimdi dolayısıyla
800'e 480 galiba.
Çözünürlük çok önemli.
7 inçlerde.
Dokunma performansı çok kötü.
Tabii bunlar zaten en zayıf noktası oluyor.
Kapasitif değil, rezistif ekranlar var.
Aslında yani bastıracaksın zaten, yani.
Evet, iyice onu da hissetmiyorsun. Yani cihaz o kadar kötü ki aynı işlemi 5 defa yapınca ancak algılıyor. Ha. İşin tabii yazılım tarafı var.
Android
güncellemesini kim veriyor, ne yapıyor o belli değil.
2.2'ymiş bu, çok ucuz.
Evet, genelde öyle.
Tabletler ama Android şimdi 2.5 mu şu anda? Şey var olan.
Bildiğim kadarıyla 2.4.
Hani herkes 3'ü bekliyor, evet. Da zaten.
Tablet tarafında 3.0. Honeycomb beklenen versiyon. Şimdi 2.3 çıkalı çok uzun zaman oldu. Samsung bile 2.2 olan cihazlarını halen güncelleyemedi yani bazı cihazlarını. Şimdi Samsung gibi bir dev bu kadar yavaş, evet, ve hantalken kıytırık firmalar kusura bakmasın bu işi zaten beceremezler.
Yani.
Alıp Android 2.2'yi tablete çakmakla bu işler bitmiyor.
Şunu da söyleyeyim, bizim için Apple tablet eşittir Apple ya da iPad demek değil, böyle bir şey yok. Herkes üretebilir ama belli standartları tabii ki de arayacağız.
Tabii.
Yani burada kesinlikle gerçekten büyük markaların ürünlerine bakmakta, onları takip etmekte fayda var. Kimler var burada? Apple, Samsung, Motorola,
evet.
Sony iddialı geleceğiz diyor.
Bunları Asus fayda var. İddialı Asus olacağız diyor.
Acer yine aynı şey iddialı olacağız diyor. Lenovo iddialı olacağız diyor. Bunları takip etmekte fayda var. En azından Türkiye'de ofisleri olan,
tabii,
dünyada büyüklükleri olan firmalar. Çünkü tablet olayı tamamen pazarı çöplüğe çevirmeye hazır ki
öyle
oldu artık. Bunu söyleyebiliriz. Dinleyicilerimiz dikkatli olsun bu konuda. DSLR tarafında Murat, Nikon D5100 duyuruldu.
Evet, D5100 duyuruldu. Niye önemli bu haber?
Biraz Basçelik'te çok fazla ilgi görmüş.
Evet, bayağı ilgi gördü. Ben biliyorsun makine dersleri veriyorum, makine kullanma eğitimleri.
Evet.
D5000 bir önceki modeli en çok gelen Nikon kamerasıydı. Yani sanki birisi bir yerde dağıtıyormuş gibi millet D5000 almış. Bu yasal yoldan da, garantili alan da D5000 almış. Gidip sirkeciden alan da D5000 almış. Çok sevilen bir makine. Nikon bunu güncelledi. Ve güncelleme de büyük bir güncelleme. Yani Canon'un 600D'si gibi değil. 550'de, 600D ya da işte 650'de, 60D arasında böyle anormal farklar yok. Ama D5000 ile 5100 arasındaki farklar önemli. Bir defa yana açılabilir LCD nihayet geldi. Nikon genelde 6 açıları yapıyordu.
Evet.
O da bizi zora sokuyordu tripod'ta falan. ISO aralığı 100 ile 6400 arasına geldi. 1080p video kayıt geldi. Bu da çok önemli.
Evet.
Algılayıcı 16.2 megapiksel oldu. LCD ekran 230.000 noktaydı. Ben bunu çok net görüyordum. Bana gelen, eğitime gelen makinelerde. Yeterli gelmiyordu kesinlikle. 921.000 noktaya çıktı. Yani artık çektiğiniz fotoğrafı
çok net göreceğiz.
Çok net göreceksiniz. Neredeyse 5 kat.
Evet. Renkler çok daha doğru gözükecek. Yani Gövde de küçülmüş. Zaten D5000 çok büyük değildi ama biraz daha küçülme eğilimine gitmiş. D5100 olmuş gözüküyor kağıt üstünde en azından. Bize teste
gelen. Video çekerken de sürekli netleme yapabilme özelliği de
gelmiş. Evet ama onu ben açıkçası buradan böyle ilan etmem çünkü görmem lazım.
Çünkü Canon'da var mesela başarısız.
Yani şu anda Sony'den daha iyi yapan ben görmedim bu işi. O yüzden o da yarı geçirgen aynayla yapabiliyor.
Bunlarda da bizim klasik DSLR. Bunlarda evet. O kadar başarılı olması biraz zor gibi değil
evet,
mi?
Evet, o yüzden ben çok onu denemeden ben inanmayacağım onun başarısına. Ama onu kenara koyarsan gayet güzel bir güncelleme olmuş. Sadece şunu söyleyeyim. D5000 sahibi olanlar D5100 almasınlar. Bazıları çünkü daha geçen hafta D5000 alan kişi var. Şimdi evet. Kafasını duvarlara gerek yok. Çünkü D5000'in üzerine 5100 ya da 5200 ya da 5300 alınmaz. Artık orada sen bir giriş seviyesi SLR almışsın. Senin alacağın makine artık girişin üzeri. Evet. Üst seviye. Atıyorum D7000. Buna göre senin artık bütçe yapman lazım. Senin alacağın tek şey artık düzgün lensler. Hmm. O yüzden D5000 kullanıcılarına söyleyelim. Şey yapmasınlar, dert etmesinler. Bütçelerini önce lens ayırsınlar.
Evet. Linux ve Microsoft arasındaki kapışmaya geldi sıra. Zevkli bir konu olacak. Şimdi ne diyor Linux? Onu şey yapalım. Linux Foundation'ın Jim Zemlin Linux Foundation'dan şunu diyor. Artık Microsoft'u sunucu kanadından tutun da mobil sektöre kadar neredeyse her pazarda geride bıraktık. Geriye bir tek masaüstüleri kaldı ve bu açık olmak gerekirse doğrusu artık Microsoft pek de umurumuzda değil. Bir zamanlar bizim ezeli rakibimizdi kendileri fakat bugün sanki bir köpeciği tekmeler gibi bir açıklama yapmış. Şimdi olaya şimdi son cümlesi tabii biraz agresif.
Evet, çirkin tekmeler gibi bir kenara.
Çirkin bir açıklama. Güzel bir manzara değil.
Gerçi kendi kültürlerinde bizim kulağımıza geldiği kadar batmıyor.
Evet.
Onu söylemek lazım. Bizde evet. Böyle bir deyim yok.
Evet. Şimdi biz pazara bakalım. Kavgayı boş verelim. Şimdi pazara baktığımızda masaüstünde hakikaten Microsoft'un inanılmaz ezici üstünlüğü var. Bunun birçok sebebini sayabiliriz. Onlar bir kenara. Fakat diğer pazarlara bakalım. Hakikaten bugün tablet konuşuyoruz. Her hafta dikkat ederseniz gündemimizde en az bir gündemimiz evet. Tabletlerle ilgili. Birinci Apple, Microsoft değil. Geri kalanda kim güçlü? Samsung, Motorola vesaire.
Evet.
Android, Linux tabanlı. Cep telefon tarafına bakalım. Cep telefon tarafında Android tabanlı cihazlar artık dünyada en yaygın olarak smartphonelarda kullanılan işletim sistemi haline geldi.
Evet.
Pazar paylarına bakacak olursak %33 gibi bir rakam.
Microsoft o pazarda yani
%7. %7 çok düşük.
O da şeyin bu yeni çıkan Windows Phone'un desteğiyle yoksa hiçti yani.
Gitgide azalıyordu.
Peki Özkan ben yanlış mı anlıyorum? Şimdi bu açıklama Windows haricindeki bütün işletim sistemi bizdendir şeklinde bir açıklama gibi değil mi?
Yani biz orada daha üstünüz diyor. Hepsi bizden demiyor. Ki üstün oldukları da normal sunucu tarafında da öyle.
Yani Android'i falan da hepsini
sen Android kendi sonuçta tabii Linux tabanlı mi? Tabii ki.
Tabii. Yoksa hani tabii Android'i Linux'tan saydığı için.
Hmm. Peki şeye ne diyorsunuz?
Hezeyanlar ortaya çıkıyor.
Android 0'ın kaynak kodu biliyorsunuz kullanıcılara kapalı.
Belirli bir süre kapalı olacak ve sonra açılacak. Yani o tabii işin Linux tarafına yani açık kaynak koduna ters gelen bir tarafı. Fakat evet. Sonuçta kökü Linux olduğu için orada şey olarak bakmak lazım. Yani kökünde Linux, Microsoft arasında pazar payı olarak bakmak lazım. Onu da saymak gerekiyor bence. Şimdi ben birkaç şey hatırlatmak istiyorum. Bunlardan ilki 2002'de Steve Ballmer'in Linux kanserdir açıklaması.
Hmm.
2002'de çok güçlü değildi Microsoft, Linux özür dilerim. Öte yandan netbooklarla Linux bir ara canlanma çabası içerisindeydi. Evet. Masaüstü bizim kullandığımız sistemler tarafında. Fakat Microsoft oraya çok hızlı bir giriş yaptı. Windows XP ile hemen çok hızlı bir şekilde pazarı geri kazandı. O tarafta Linux pek bir şey yapamadı maalesef. Netbook fiyatları $50 yukarı çıkmasına rağmen kullanıcılar evet. Hep Windows tabanlı netbookları tercih
etti. Bedava olmasına rağmen Linux
kesinlikle olmadı. Öyle. Olmadı. Sunucu tarafında enteresan bir istatistik var. Netcraft dünyada en popüler sitelerin servis sağlayıcı istatistiğini tutan bir sağlayıcı. İlk son ayda mesela hiçbir şekilde sunucuları kapanmayan yaklaşık 34 tane site var. Servis sağlayıcı var. Bu servis 34 taneden sadece 4 tanesinde Windows Server işletim sistemi bulunuyor. Geri kalanların birkaç tanesi FreeBSD, geri kalanların hepsi hemen hemen Linux.
Evet.
Yani %90, %85, %90 gibi bir rakam. Burada da Linux'un açıkçası bir üstünlüğü gözüküyor.
Var.
Açıklama teknik olarak bakıldığında yanlış değil. Evet, masaüstü platformlar hariç Linux'un ciddi bir üstünlüğü var. Linux tabanlı işletim sistemlerinin. Evet. Fakat masaüstü tarafında da maalesef, maalesef demeyelim, Microsoft'un bir üstünlüğü var. Linux camiası burada tabii biraz iğneyi kendine batırması gerekebilir. Yani çok fazla dağıtım var, paket
tabii.
ortaklığı yok. Bir tanesinde RPM, bir tanesinde Debian paket yönetimi var. O tür çok ciddi sıkıntılar var. Peki oyun
sen,
tarafı var.
Özkan, sen kendin şu an Windows 7 kullanıyorsun.
Evet.
Tereddütsüz onu silip Linux paketi kurarım diyebilir misin?
Ya şu anda evet. Yani oyun oynamıyorum. Oyun oynamadığım için kullanabilirim. Yani geliştirme aracı olarak da şeyi kullanıyoruz sonuçta. PHP tabanlı bir.
Kullandığın bütün yazılımlar Linux tabanında da çalışacak şekilde uygun mu?
Tek uygulama var kullanamayacağım. O da Fireworks.
Hmm.
Adobe'nin.
Alternatif yok mu?
Var ama şimdi onu öğrenmek bir süreç. Yani şimdi onu öğrenme sürecini göze alamıyorum. Kalkıp şimdi 2 hafta, 3 hafta, belki bir ay onu öğrenme Allah, zamanı göze alamıyorum.
Sen de söyleyeyim. Çok kısa sürede Photoshop'un eksikliğini hisseder.
Evet.
Geri dönersin. Evet. Çünkü
sen ne diyorsun abi?
Valla masa üstünde Windows kullanırım. Sunucuya Windows'u, Microsoft'u bulaştırmam. Bizim bütün sunucular Linux'ta değil, FreeBSD. Çok %100 memnunuz. FreeBSD olmasa Linux kurardım. Uzun süre Linux'ta da çalıştık zaten. Sunucuda dediğim gibi Microsoft'u düşünmem bile ama masa üstünde de Linux'u düşünmem bile. Uygulamalarım Windows'ta çalışıyor. Artı evet. Şimdi senin de söylediğin gibi yani bir dışarıdan Linux'un gözüken bir güzel bir katmanı var da biraz altına girersen bir KDE mi GNOME mu zaten bir bulmacası karşına çıkıyor. Orada böyle kilitlenip kalıyorsun.
Evet.
İki tarafında böyle hani araştırmaya çalışıyorsun. İnan hani PlayStation 3 mü Xbox 360 mı kavgası gibi böyle militan söylemler, gruplar karşına çıkıyor falan. Bir süre sonra hadi ya ben sizinle mi uğraşacağım diyorsun.
Yani Linux camiası son kullanıcı dostu ifadeler herhalde kullanamıyorlar.
Değil, mesela yüz değil.
Emirhan'a sorsan ya yani şunu bir şey yapmak istesen Linux'ta. Emirhan der ki şu komutu giriyorsun bitti iş gitti der de yani, komut dediğin anda kaybettin zaten.
Tabii tabii. Bu devirden sonra insanlara komut satırından bir şey yaptıramazsın yani.
Evet.
Ya benim şöyle verdiğim bir örnek var. Bana Ubuntu Türkiye benimle bir röportaj yaptı geçmiş aylarda. Hani ne düşünüyorsunuz falan. Ben şöyle dedim yani. Şimdi hani Microsoft. Yani şöyle Apple. Arabayı kullanıyorsun. Ne kaç beygirlik bir motoru olduğunu biliyorsun kaputun altında. Ne nasıl çalıştığını, hani teknolojik olarak nasıl çalıştığını biliyorsun. Arabayı kullanıp gidiyorsun. Microsoft da böyle ama Microsoft da arada sırada kaputu açıp bir bakmak gerekiyor. Ya. En azından şeyden
dolayı fikrim var.
Yani yağına suyuna bakacaksın. Bir de şeyi biliyorsun ya 4 silindirli 100 beygir motorum var falan diye biliyorsun.
Bir de alarm taktırman gerekiyor.
Linux'da şeye kadar bileceksen Linux'taysan ne yapacaksın? İşte o bujilerin kablolarının hangi taraftan geçtiğini falan bile bileceksin. İşte motorun silindirlerin ateşleme sıralamasını falan bileceksin. Senden bunu bekliyor. Tamam bu da bir keyiftir. Hani kimi adamlar bunu bilmekten büyük keyif alır. Bunu araştırmaktan şeyden ama ya işimiz şey YouTube'dan bir video izlemek istiyoruz diyelim. Girip tıklayıp izleyelim abi. Orada tutup da işte bilmem ne önce şeyden user'dan girdik şimdi super user'a login olalım falan. Kimse komut satıyla uğraşmaz bu devirde.
Evet artık yani ben böyle diyorum da kendim ne yapıyorum? 3 yıldır Mac kullanıyorum. Windows'u bir kere aramadım bile. Hatta ne? Kurulu aslında. Windows da kurulu bir tarafta. Parallels üzerinden. Açmıyorum bile. Niye? Alışmış gitmişim. Yani Apple bu işi çok iyi lanse etti. Çok iyi sattı.
MacOS da Unix tabanlı burada.
Evet. Yani Windows haricinde bir şey kullanabiliyoruz aslında. Evet, bugün sen iPhone kullandığın zaman başka bir işletim sistemi kullanıyorsun. iPad tabii. Kullandığın zaman öyle oluyor yani aslında biz. Uygun bir şartlar sağlandığı anda biz Windows'u unutabilecek hale gelmiş durumdayız.
Alışırsın tabii ki öğrenirsin ama şimdi işte hani şu var. Murat hani sen ben Özkan işte bizim dinleyicilerimizin çoğu şey değil. Bilgisayar kullanıcıların genelini anlatmaya uygun bir kesim değiliz. Yani şu var. Ya işte 80 yaşında bir insan da bilgisayar kullanmak istiyor. Ne yapacak? İşte torunlarını görecek. Skype'da konuşacak Amerika'daki torunuyla falan filan. İşte onların resimlerini arkadaşlarına gösterecek falan. en basit şekilde bunu yapmak ister. Yani bu adama tutup da işte bilmem nereden login ol, işte sizin şeyiniz, kullanıcı yetkiniz onu yer mi falan. Yani Linux şey yapamıyor. Linux kendini bu kadar basitleştiremiyor. Çünkü onun özünde hala böyle 1970'lerden kalma, 60'lardan kalma Unix var. Yani içinde bir yerlerde. Dolayısıyla hani olmuyor işte. Ha, kullanan tabii böyle tıkır tıkır kullanan, şimdi bizi dinleyicilerden, dinleyenlerden kaç yüz kişi vardır. Hani şimdi belki kızacaklar da bize, ne diyorsunuz falan diye, ama yani kusura bakmasınlar. Dediğim gibi server'da ben de bayılıyorum gidip komut satırından bir şeyler yapmayı. Çünkü çok hakimsin. Her şeyin, hangi programın ne yaptığını biliyorsun. Her şey senin kesin hükmün altında. Çok güzel, gerçekten çok rahat bir çalışma ortamı. Biz de DOS'tan gelen adamlarız zaten. O yanıp sönen imleç bize çok yabancı bir şey değil. Ama masaüstü bilgisayarda grafik arayüz ve basit kullanım önemli.
Şimdi Ubuntu o birçok son kullanıcı tarafını hallediyor, fakat halen %100 memnuniyet söz konusu. Ben kız arkadaşıma yükledim Ubuntu'yu. Uygulamanın şeyi var. Uygulama yükleyeceği bir depo merkezi var. Oradan uygulamadan yazıyor, yüklüyor. Alıştı. Şu anda çok rahat ediyor. Fakat ama mesela yeni bir dizüstü sistem aldınız. Kurdunuz. Webcam tanımadı. İşte. Yani bir donanım ekledik, tanımadı.
Haydi bakalım, uğraş. Komut satığına inelim.
Ya yani şimdi o tür konularda sıkıntı yaratıyor dediğimiz. Şimdi mesela uygulama alternatifleri yavaş yavaş artık var. Adobe'nin yazılımları konusunda bir henüz sıkıntı var. USB kulaklık taktık mesela geçen gün. Tanıdı fakat Ubuntu. En son sürümüydü galiba. 9.10 olması lazım. Tanıdı fakat ses oradan vermiyor inatla. İşte ayarı yapmak için bir 15 dakika biraz uğraşmak gerekti. Yani bu tür sıkıntılar gittiği zaman Linux son kullanıcı tarafında yer bulabilecek. Bir de burası her şey diyor. Yani bunu kaldırıp onu kurar mısın? Şimdi artık o devir kapanıyor. Artık insanlar birden fazla işletim sistemi kullanabilir hale geliyor. Sanallaştırma sağ olsun. O yüzden sistemlerimizde hepsi kurulu olsun. İşte ben, sen zaten Windows'u evet. kuruyorsun. Ben işte Linux'u kurup sanallaşma üzerine çalıştırıyorum.
Biz yapıyoruz da sokaktaki adama sen ya ne olacak, ikinci işletim sistemi kurarsın derse adam sana donar kalır.
Evet.
O hala oraya kadar.
Ona ama işte yani. Gitgide kolaylaştırıyor firmalar. Çünkü hep şey çıkıyor. Sanallaştırma, bulut, sanallaşma, bulut. Bunlar daha kolay hale gelecektir diye umuyoruz. Fazla uzattık galiba bu konuyu.
Olsun.
Microsoft'un
36 yaşında,
36 yaşına evet, geldi bastı.
Microsoft derken onu da söyleyelim. Paul Allen'la Bill Gates'in ortaklığı 36 yıl, tam hatta Paul Allen bıraktı gitti bildiğim kadarıyla evet. ilk yıllarında, ama tabii trilyonlar kazandıktan sonra hala da hissedar bildiğim kadarıyla.
Evet.
İşte Microsoft 36 yaşında bilgisayarın yaygınlaşmasında, hepimizin evlerine girmesinde bir payı Microsoft'un var mı yok mu tartışıyor.
Var.
Bence de var. Basitleşmesinde bir payı var. Hatası çoktur. Başarısızlıkları da var. Ama Microsoft önemli bir firma. 36 yaşı kutlu olsun.
Evet. Ve Microsoft salı günü, yani podcast'in yayınlanmasından 3 gün sonra 64'ten açığı kapatan büyük bir güncelleme paketi evet. çıkartacak. Bu da bugüne kadar çıkan en ciddi ve en büyük güncelleme paketlerinden bir tanesi.
Biriymiş.
Değil mi?
17 zannedersem 17 patch çıkacakmış. Hı-hı. Toplamda bu patchler, işte yamalar, 64 güvenlik açığını kapatacaklarmış. Tabii çeşitli ürünlere yayılmış. Hı-hı. Halde Windows 2008, Windows evet. 7, Vista falan. Önemli bir güncelleme paketi, şey zaten hani kritik etiketiyle Hı-hı. yayınlanacakmış salı günü. Otomatik update, Windows update'ten uygulasınlar ilk hani Microsoft ürünleriyle Windows'la evet. muhatap olan dinleyiciler.
Commodore 64 konusunu en sona bırakalım.
Tamam.
Sony ve PlayStation siteleri
hacklendi.
Detaylar yine sende Levent abi o tarafta.
Ya şimdi şu konuyu biliyorsunuz, hani PlayStation'un hacklendi. İşte bu daha önce iPhone konusunda da hani bayağı bir geri mühendislik çalışmaları olan George Holtz diye bir çocuk var. Yani çocuk diyorum çünkü 21 yaşında, hani hakikaten genç bir arkadaşımız.
Evet.
Bu arkadaş iPhone'dan sonra PlayStation 3'e kafayı taktı. Bayağı bir çalıştı PlayStation 3'ü kırmak için ve bir süre sonra bir sessizliğe gömüldü. Birkaç ay hani o pek ortalıkta gözükmedi ya, işte blogunu kapadı şeye, ziyaretçilere falan. Sonra bir anda PlayStation 3 kırıldı diye dünya yerinden oynadı. İşte jailbreak denen crack çıktı.
Evet.
Şimdi hani bu jailbreak denen Cray'in mümkün olmasını bu George Hotz'un Geohot diye geçiyor şeyi, Geohot diye geçiyor Nick'i, çalışmaları sağladı. Fakat hani Sony tabii ki bir süre hani ne oluyor ya falan baktı etti. Sonra harekete geçti. Yasal anlamda. Ve hani bu arkadaşa yönelik şey, mahkeme. Bir de hani Graf Chocolo diye Nick'i olan bir başka coder için, programcı için ya da işte hacker için yine aynı tutuklama işte mahkeme şeyi. Sony bu arkadaşlara cezalandırmak için harekete geçti ve Sony böyle çok hani çok güçlü bir firmadır malum. Dolayısıyla hani bazen çok kaslarını gösterir ya, şey yaptı mesela ISP'lere falan baskı yapıp ya da YouTube'a baskı yapıp işte bu George Hotz'un YouTube kanalı var, videolar yayınlıyor. O kanala girip de video izleyen herkesin IP'sini bana verin dedi ve kazandı. İşte şeye, ISP'lere baskı yaptı, bu adamın bloguna giren herkesin IP'sini verin bana. İşte jailbreak'i download eden herkesi şey yapın, belirleyin falan. İşte tabii ki çok büyük tepki oluştu. Ve hani bu tepkiyi de şu bir, şimdi bir Anonymous diye, işte Anonym diye bir grup var. Hani buna hacker evet. grubu falan deniyor da hani bunun içinde hacker da var. Normal kıllı meraklı kullanıcı da var. İşte bu grup kafayı Sony'ye taktı. Şimdi çünkü hani George Hotz diyor ki, kardeşim ben bu konsolu parasını verdim, satın aldım.
İstediğimi yaparım.
Ha, ve ben bunu hani kendi evimde ekledim. Bu benim malımdır, istediğimi yaparım. Sony de diyor ki hayır diyor. Bu diyor hani sen aldın ama PlayStation, işte PlayStation Network bunlar benimdir diyor. Hatta sen diyor bu konsolla PlayStation Network'e bağlanmışsın, işte benim sisteme girmişsin diyor falan. Hani hiçbir hakkın yok diyor bunları yapmaya. Tabii şeyi gösteriyor. Hani şu hep okumadan geçtiğimiz kabul ediyorum şartları, şartnameleri evet. var ya, onu kaynak gösteriyor şey. Delil gösteriyor falan. Fakat işte bu hacker grubu da ne yaptı? İşte Sony'nin serverlarına. Bu grubun özelliği şu. Yüz binlerce işte kişiyi toplayabiliyorlar. Ya da işte on binlerce kişiyi toplayabiliyorlar. IRC üzerinden bir araya getiriyorlar. Ve bir iki uygulamaları var. Şey için hani şu distributed denial of service. DDoS diyoruz evet. ya. Saldırısı yapıp işte serverları meşgul etme evet. için. Cevap veremez hale getirme. Bunun içinde yazılımları var. Çok basitleştirmişler. Server'ın adını, hani adresini veriyorsun. Saldır diyorsun. Senin makinende o saldırıya katılıp o server'a pingler yollamaya başlıyor. İşte şeye hedef aldıkları firmayı dize getiriyorlar. İşte Sony'yi hedef aldılar. Sony'yi de dize getirdiler. Sunucular şey oldu. Cevap veremez hale geldi. Yani hack dedikleri aslında bir sisteme girme falan yok. Sunucuları cevap veremez hale getiriyorlar. Dolayısıyla hani Sony.com çalışmıyor, PlayStation.com çalışmıyor.
PlayStation Network çalışmıyor, PSN.
Evet, PSN çalışmıyor. İşte bu ilk saldırıyı Sony atlattı. Fakat şimdi şeye hazırlanıyorlarmış. Sony'nin DNS'leri varmış kendi Amerika'da. Bütün Sony siteleri, hani küresel olarak bütün Sony sitelerinin hani adres yönlendirmesini o DNS'ler yaparmış. Onları bulmuşlar. Şimdi şey konuşuyorlarmış, hani o serverları indirirsek bütün Sony'yi indiririz diye. Bir yandan da şeyi, yani orası tartışılır ne kadar doğru yaptıkları, Sony Amerika'nın yöneticilerini keşfetmişler. İşte bu adamların evlerine kadar, çocuklarının gittiği okula kadar, işte adamın karısı için sipariş ettiği çiçeğe kadar falan her şeyi bulmuşlar. Dosyalar haline getirmişler bunu. Adamın seceresi diyeyim, hani bir dosya, her şeyi, telefonları, yok eski köpeğinin, ölen köpeğinin adı falan, adamın her şeyini döküyorlar. Çöplerini falan karıştırıp bu bilgileri elde ediyorlar. Yayınlıyorlar. Tabii şimdi şey, hani kimisi şey yapıyor böyle basit. İşte adamın evine habire pizza yolluyorlar. Pizzacılara sipariş verip adamın adresini veriyorlar falan. Bu da var ama tabii bir yandan da hani bu başlarını belaya sokabilecek bir yaklaşım. Çünkü hani hafiften, çünkü işte böyle çocukça şakalar var. Arada tehditler var. Yok işte adamın çocuğu işte hangi okula gidiyormuş bu falan konuşmalar var kendi evet, aralarındaki.
Şık olmayan.
Başlarının belaya girmesi mümkün. Ama Sony'ye de rahat huzur vermiyorlar.
İlginç, ilginç olaylar.
Evet. Bu program da Sony özel programı gibi oldu zaten. Sony çok gündemde.
Commodore 64'ün tekrar, yeniden, yine canlanmaya çalışması.
Saçma sapan bir şey.
Evet, maalesef. Ben hayatı Commodore 64 olan bir adam olarak aynısını söylüyorum Murat. Ya bu Commodore işi çok garip. Bu Commodore firması kapandığından beri bu marka elden ele dolaşıyor. Sürekli biz bunu dilerteceğiz. İşte şunu diyor. Ne MP3 player'lar çıkarttılar. Bilmem ne bir şeyler oldu. Habire birileri Commodore'u dirilteceğiz söyleminde. En son hali bu. Commodore 64'ün kasası içinde mini ITX board var. Atom işlemcili. Ion 2 Nvidia şeyi, evet. Mimarisi. Ubuntu çalışıyor.
Emülatör var galiba.
Emülatör var. Şey, Commodore 64
yok, o sonra çıkacak. O da yok. Şu anda sadece şey Ubuntu çalışan bir sistem. Hard disk falan bilgisayar.
Sadece tipi Commodore gibi yani.
Tipi Commodore evet, gibi evet. İçin PC bilgisayar. HDMI'den bağlıyorsun bilgisayara ya da monitöre. Klavyesi üzerinde zaten bir mouse takıp kullanıyorsun. Bir hani şey set top falan dedilen işte atom işlemcili ufacık bilgisayarlar var ya onlardan birisi.
Evet.
Ha şey optik sunucusu var. İstersen Blu-ray'li versiyonu varmış. Fakat fiyatları şey hediyesi basic sürümü var. İçin. $595. Bu Blu-ray'li değil. Blu-ray'li falan full deluxe sürümü var. $895. Bir de şunu yapmışlar. Bu biraz hoşuma gitti. Bunu itiraf edeyim. Sırf kasayı veriyorlar sana. İçine mini ITX board'u kendin takman üzerine. Boş kasayı veriyorlar. $250.
O iyiymiş.
İşte şey şu anda Ubuntu ile çalışıyor. İstersen Windows'u sen kuruyorsun. Kurarsan Windows'u da çalıştırıyor. Medya daha sonra bir şey yapacaklarmış. Commodore OS 1.0 diye bir işletim sistemi çıkacaklarmış. Belli ki Linux tabanlı. O işte emülatörü kendinden falan gibi bir şey işte çalıştıracakmış. Ya web sitesine baktım firmanın. İşte Commodore USA diye bir firma kurmuşlar.
Berbat.
Şey falan röportajlarına falan baktım. Böyle şey falan yapmışlar. Ha şey çok enteresan bu arada. $595 fiyat var ya, bu Commodore 64 1982'de ilk çıktığı fiyat da $595.
Aman ne güzel yani.
Bir de %99'unu bu cihazın Amerika'da üretiyorlarmış. Commodore'un üretildiği yerde Florida'da üretiyorlarmış. İşte biz öyle Çin malı falan üretmeyiz gibi bir demeçleri var. Fakat web sitelerine falan çok güldüm. Web sitelerinde şey var ya, animasyonlu gifler var. Renkli gökkuşağı böyle aynen. Renkler geçerdi ya 1993'te biz web sitelerinde.
Bir defa her şeyden önce hatalı bilgi var. Yani tek şeye bakıyorsun ne diyor? Speklere. DDR3 bellekle geliyor diyor. Ama DDR2 var içinde.
Şeyi bir DDR3'müş. Ekran kartının belli. Yani öyle bir saçma sapan bir şey var.
Evet, saçmalık
uydurma var. Ya bunlar ha bir de şey demişler. Ben bir röportajı okudum. Ha yetiştiremiyorlarmış bu arada. Şeyi talepleri karşılayamıyorlarmış. Efendim diyor işte bizim şeyimiz hedefimiz nostalji kesimi. Ya ben o kesimin içinden biri olarak çok rahat söyleyeyim. Biz hani hala Commodore 64'te falan uğraşan o eski Commodore'cuların zerre kadar bu cihazlara ne merakı var ne ilgisi var.
Yani, bir defa sen de gerçeği var.
Yani o ayrı mesele de. Yani şey yazıyorlar. Üzerine Commodore logosunu o tanıdık logoyu koyarız. Ne olsa satarız.
Zengin Amerikalıları tokatlamak için yapılmış
bir tuzak. Almıyorlar ama. Almıyor. Çünkü ne oldu? Biz 2 sene önce Commodore Gaming diye bir şey çıkardılar. Oyun bilgisayarı.
Abi ben bir de şeyi anlamadım. Şimdi bunun kasası hiç de öyle ufak bir kasa değildi.
Tabii ki, tabii ki.
Sen bunun içine niye Ion tıkıyorsun? Yani oyun kapasitesi olan bir bilgisayar yapsana bu fiyatlara bile.
Ya buna mesela dediğin gibi üst seviye bir ekran kartı, güçlü bir işlemci
orta seviyeye koysun olabilirdi. Orta seviyeye koysun ne olacak?
Ya her şeye baksan ya Commodore 64'ün üzerinde F8'e kadar tuş vardır. F12'ye kadar tuşu nasıl yapmışlar onları çok merak ediyorum. Bu
better than original diyor bakalım.
Ya işte. Yani. Bir de o da hakaret etmiş.
Evet. Şimdi ben bilgisayar sahibi olmayan kuzenime Commodore 64 alacağım. Bundan 10 sene sonra ilk bilgisayarım yani. Ne diye sorduğunda Commodore 64 diyecek o da.
Evet o da. Şey güzel. Hani bak Asus'un bir tane iyi neydi? Hani klavye bilgisayarı vardı. İyi PC'si vardı.
Gelmedi pek.
İyi Tap'tı galiba ismi.
İyi Tap olan şeydi.
Televizyonlu şey. Monitörlü olan. İşte o Asus'un iyi bir klavyeye monte bir şey vardı. Bilgisayarı vardı.
Ama çok
vardı.
İnceydi, çok şıktı buna
İşte
göre.
O güzeldi. Hani öyle bir şey çıkarsalar tamam. Çünkü aynı mantık işte klavye bilgisayar tek parça. Ama bu ne arkadaşlar?
Oyun oynatamayan bir bilgisayar yapmışlar bir defa. Yani. Tam emülatörle çalışıyor. Biz de yapıyoruz zaten.
Bunu kimse almaz. $595 diyorum yani. Ne diyor bu arkadaşlar rüyada yaşıyor. Ha tamam bu arada tabii şu var. Commodore 64'ün kasasını kesip biçip dağıtıp yani bunu evinde yapan adamlar var. Vardır. Hani araştırsınlar meraklılar internette. Nasıl yapıldığını da adım adım anlatıyorlar. kesip biçip mini ITX board'u içine sığdırıyorlar.
Zor bir işlem değil.
Bunlar da zaten onu yapmış.
Evet, aynen öyle.
Dolayısıyla hani istiyorlarsa, ha, 250 dolara kasayı alıp kendileri yapabilirler ya da 10 liraya alacakları eskiciden bir COM64'ü biraz kesip biçip uydururlar bir mini ITX board'a. Bakalım.
Evet, gündemimizin sonuna geldik. TeknoSayır'da neler var? Tozlu raflardan önümüzdeki hafta neler göreceğiz abi? Senin birkaç notun var onunla ilgili.
Ya ben bir kere şunu söyleyeyim. Hani hazır Commodore demişken. Şimdi iki mesajdan birinde şey geliyor. Commodore, Amiga falan talepleri geliyor. Olacak. Hatta hani sırf Commodore 64 değil. Hani enteresan Commodore ürünleri olacak. Ya da işte Amiga'nın enteresan ürünleri olacak. Hepsi hazırda var cihazların. Yani benim zaten kendimde çok ciddi bir koleksiyon var. Daha da gelecek cihazlar var ama adım adım gidiyoruz ve iyi bir şeyler olsun istiyoruz. O yüzden hani muhakkak yer alacaklar. Biraz sabır. 3DFX için de aynı şekilde. 3DFX de hemen hemen evet, devamlı soruluyor. 3DFX bölümleri olacak. Tek bölüme
eksik
sığmaz.
Eksik kaldı mı?
Murat, şeyi saymıyorum. Voodoo 6 6000'di.
Yok
Voodoo 5 6000'di galiba. Evet. 4 CPU. Evet. O zaten piyasaya çıkmadığı için onu bulamayacağız.
Hiç önemli.
Onun dışında 3D Voodoo Graphics'ten Voodoo 5 5500'e kadar bütün yelpazeyi topladık. Yani Voodoo 4 falan yok. Onlar zaten çok önemli şeyler değil. Artı daha geliyor. Güzel bölümler olacak kısmetse. Hani merak etmesinler. 3DFX belgeseli bomba gibi geliyor. Commodore'lar, Amiga'lar artık yazı bulur.
Bulur.
Ama o sırf artık Commodore'da değil. Atari 800, Vestel MSX, Spectra Video, Sinclair Spectrum'un 4-5 modeli. Bunların hepsi olacak. Ama hani geçiştirme olmasın, hakkıyla yapılsın diye bekliyoruz. Daha tozlu raflarda çok sürpriz var.
Çok toz var.
Evet, evet, evet. Astım olmazsak iyidir bu kadar tozdan. Hiç merak etmesinler.
Evet, bir haftanın daha sonuna geldik gündem değerlendirmemizin. Bir sonraki hafta görüşmek üzere, hoşçakalın.
Hoşçakalın.